Ayrım 12, 5. bölümün devamı. Ölüm ve Akıl Hocalarım. Sayfa 148. 30 yıl kadar önce varoluşçu psikoterapi ile ilgili bir ders kitabı yazmaya başladım. Bu iş için hazırlanırken yıllarca ölümcül hastalık yüzünden ölümle yüz yüze olan hastalarla çalıştım. Çoğu yaşadıkları bu çetin sınav karşısında bilgelik kazanıp öğretmenlerim oldular ve hayatım ve işim üzerinde kalıcı etkiler yarattılar. Bunların ötesinde 3 olağanüstü akıl hocam oldu. Jerome Frank, John Whitehorn ve Rolla May. Bu 3 adamın her biriyle ölümlerine yakın bir zamanda unutulmaz karşılaşmalarım oldu. Jerome Frank. Jerome Frank, John Hopkins'in profesörlerimden biri, grup terapisinin öncüsü ve o alandaki rehberimdi. Bunun ötesinde hayatımda kişisel ve zihinsel bütünlük modeli olarak kaldı. Eğitimimi tamamladıktan sonra onunla yakın ilişkimi sürdürdüm ve güçten düşüp Baltimore'daki bakım evine yattıktan sonra kendisini düzenli olarak ziyaret ettim. Jerry, 90'lı yaşlarda yavaş yavaş bunamaya başladı ve 95 yaşında ölümünden birkaç ay önceki son ziyaretimde beni tanımadı. Yanında kalıp onunla ilgili anılarımı ve birlikte çalıştığı bütün meslektaşlarını anlatarak onunla uzun süre konuştum. Yavaş yavaş beni hatırladı ve başını üzgün bir şekilde sallayarak bellek kaybı için özür diledi.
Çok özür dilerim, Ear. Ama bu benim kontrolümde değil. Her sabah bütün belleğim tertemiz oluyor.
Bunu söylerken elini bir kara tahtayı silermiş gibi alnından geçirdi.
Bu senin için çok korkucu olmalı, Jerry, dedim. Olağanüstü belleğinle ne kadar gururlandığını hatırlıyorum. O kadar da kötü değil, diye cevap verdi. Uyanıyorum, her sabah yabancı gelen ama gün içinde gitgide tanıdık görünen diğer hastalar ve çalışanlarla birlikte bu koğuşta kahvaltı yapıyorum. Televizyon seyrediyorum ve sonra birisinden tekerlekli sandalyemi camın kenarına itmesini rica edip dışarıya bakıyorum. Gördüğüm her şeyden zevk alıyorum çünkü çoğu şeyi ilk kez görüyor gibi oluyorum. Yalnızca bakmaktan ve görmekten zevk alabiliyorum. O kadar da kötü değilim. Bu, boynu iyice büküldüğünden bana bakmak için kendisini zorlaması gereken tekerlekli sandalyedeki Jerry Frank'ın son görüşüm oldu. Yıkıcı bir bunama yaşıyordu. Ama o hala bana insanın her şeyini kaybettiğinde bile geride sadece var olmanın zevkinin kaldığını öğretiyordu. Olağanüstü okul hocamın bana hayatının sonunda son bir cömertlik göstererek verdiği bu armağana büyük değer veriyorum. John Whitehorn. Psikiyatri alanında önemli bir kişilik olan ve 30 yıl boyunca John Hopkins Üniversitesi'nin psikiyatri bölüm başkanlığını yapan John Whitehorn eğitimimde önemli bir rol oynamıştır. Bir tutam kır saçı parlak kafatasının üstüne titizlikle yapıştırılmış, müşkülpesent, kibar adam altın çerçeveli gözlük takardı. Ne yüzünden ne de yılın her günü giydiği kahverengi takım elbisesinde, parantez içinde öğrenciler dolabında aynı elbiseden 2 ya da 3 tane bulunduğunu düşünüyordu, tek bir kırışık bile olmazdı. John Whitehorn ders verirken gereksiz ifadeler kullanmazdı, yalnızca dudakları kıpırdardı. Başka her yeri, elleri, yanakları, kaşları olağan dışı bir şekilde hareketsiz kalırdı. Hiç kimse, meslektaşları bile onun ilk adıyla çağırmazdı. Yalnızca bir kadeh şeri ikram edip bir lokma yiyecek sunmadığı yıllık ayaküstü kokteyl partisinden bütün öğrencilerin ödü kopardı. Psikiyatri uzmanlığımın 3. yılında 5 kıdemli doktor ve ben perşembe öğleden sonralarını Dr. Whitehorn'la vizite yaparak geçirdik. Viziteden önce hepimize Michel Amri kaplı ofisinde öğle yemeği servisi yapılırdı. Yemek basitti ama güneyli zarafetiyle sunuluyordu. Keten masa örtüsü, parlak gümüş tepsiler ve porselenler. Öğle yemeği sohbeti uzun ve sakindi. Hepimizin yanıt vermemiz gereken çağrıları, ilgimizi isteyen hastaları olurdu. Ama Dr. Whitehorn'u telaşlandırmanın yolu yoktu. Nihayetinde grubun içinde en telaşlı olan ben bile yavaşlayıp zamanı beklemeye almayı öğrendim. Bu 2 saat içinde ona her şeyi sorma fırsatı bulurduk. Ona paranoyanın kökeni, intiharda doktorun sorumluluğu, terapötik değişim ile determinizm arasındaki fark gibi meseleler hakkında sorular sorduğumu hatırlıyorum. Böyle sorulara açıkça cevap vermesine karşılık o, Büyük İskender'in generallerinin askeri stratejisi, Pers okçularının isabet oranı, Gettysburg Savaşı'ndaki bütün büyük hatalar ve en önemlisi de daha iyi hale getirdiği periyodik cetvel, aslında kimya eğitimi almıştı, gibi konuları tercih ediyordu. Yemekten sonra daire şeklinde oturup Dr. Whitehorn'un servisindeki 4 ya da 5 hastayla görüşmesini izlerdik. Her konuşmanın uzunluğunu baştan tahmin etmek mümkün değildi. Bazıları 15 dakika, bazıları 2-3 saat sürüyordu. Hiç acelesi yoktu. Bol bol zamanı vardı. Hiçbir şey onu bir hastanın işi ve uğraşları kadar ilgilendirmiyordu. Bir hafta bir tarih profesörünü İspanyol donanmasının başarısızlığını uzun uzadıya tartışmak için zorluyor, ertesi hafta Güney Amerikalı bir çiftçiyi bir saat boyunca kahve ağaçları arasında konuşması için cesaretlendiriyordu. Sanki en önemli amacı ağacın boyuyla kahve çekirdeğinin kalitesi arasındaki ilişkiyi anlamaktı. Kişisel alana öyle ustaca giriyordu ki, paranoid bir hasta birdenbire kendisi ve psikotik dünyası hakkında açıkça konuşmaya başladığında irkiliyordum. Doktor Whitehorn, bir hastanın kendisine ders vermesine izin vererek hastanın patolojisinden çok o kişiyle ilişki kuruyordu. Stratejisi kaçınılmaz bir şekilde hem hastanın öz saygısını güçlendiriyor hem de kendini açmaya yönelik istekliliğini güçlendiriyordu. Kurnaz bir görüşmeci olduğu söylenebilir ama düzenbaz değildi. Kesinlikle ikiyüzlü değildi. Doktor Whitehorn samimi bir şekilde bir şeyler öğrenmek istiyordu. O bir bilgi koleksiyoncusuydu ve bu şekilde yıllar boyunca şaşırtıcı derecede ilginç bir bilgi hazinesi oluşturmuştu. Hayatları ve ilgi alanları hakkında size yeterince çok şey öğretmelerine izin verirseniz hem siz hem hastalarınız kazanır, derdi. Böylece yalnızca aydınlanmakla kalmaz, sonunda hastalar hakkında gerek duyduğunuz her şeyi öğrenmiş olursunuz. Doktor Whitehorn'un eğitimim ve hayatım üzerinde çok büyük bir etkisi olmuştur. Yıllar sonra onun etkileyici tavsiye mektubunun Stanford Üniversitesi'ne atanmamı kolaylaştırdığını öğrendim. Stanford'daki kariyerime başladıktan sonra tedavi için bana gönderdiği kuzeniyle yaptığım seanslar dışında birkaç yıl boyunca onunla hiç temasım olmadı. Ve sonra bir sabah erken saatte hiç tanışmadığım kızı beni arayıp Dr. Whitehorn'un felç geçirdiğini, ölüme yaklaştığını ve özellikle beni görmek istediğini söyledi. Derhal Kaliforniya'dan Baltimore'a uçarken yol boyunca neden ben diye düşündüm. Uçaktan inince doğruca hastaneye gittim. Tek taraflı felç geçirmişti. Afazisi yüzünden konuşma yeteneği büyük ölçüde bozulmuştu. Tanıdığım en güzel konuşan insanlardan birini salyaları akarken ve sözcükleri çıkarmaya çalışırken görmek büyük bir şoktu. Sonunda ben korkuyorum, çok korkuyorum demeyi başardı. Ben de korkuyordum. Büyük bir heykelin yıkılıp böyle enkaz haline gelmesi beni de korkutuyordu. Ama neden beni görmek istemiştim? İki kuşak psikiyatr yetiştirmiş, çoğu önde gelen üniversitelerde önemli pozisyonlara gelmişlerdi. Yoksul bir göçmen bakkalın kendine güvensiz, huzursuz olduğunu neden seçmişti? Onun için ne yapabilirdim ki? Zaten fazla bir şey yapamadım. Kaygılı bir ziyaretçi gibi davranıp umutsuzca rahatlatıcı sözler aradım. 25 dakika sonra da uykuya daldı. Ziyaretimden 2 gün sonra da öldüğünü öğrendim. Neden ben? Sorusu yıllarca zihnimi kurcaladı. Belki de ben onun 2. Dünya Savaşı çıkartmasında kaybettiği oğlunu temsil ediyordum. Eğitimimin son yılına denk gelen emekliliğinde verdiği ziyafeti hatırlıyorum. Yemeğin sonunda pek çok önemli kişinin kadeh kaldırıp onunla ilgili anılarını anlatmasından sonra o ayağa kalkıp veda konuşmasını görkemli bir şekilde yapmıştı. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyelim sözü vardır, diye başladı. Eğer bu doğruysa, burada durup düşünceli bir şekilde yavaş yavaş dinleyicileri taradı. Ben gerçekten çok iyi bir adam olmalıyım. Bu düşünceyi kendime uyguladığım olmuştur ama yeterince sık değil. Eğer hakkımda bu kadar iyi şeyler düşünüyorsa gerçekten iyi bir adam olmalıyım. Çok daha sonra biraz mesafe kazanıp ölüm hakkında daha fazla şey öğrendikçe Dr. Whitehorn'un yalnız bir ölüm yaşadığına inanmaya başladım. Sevgi dolu yakın arkadaşlar ve aile üyeleriyle çevrelenmiş bir ölüm değildi. Bana 10 yıldır görmediği, benim fikrimce samimi bir anı paylaşmadığı bir öğrencisine uzanması, bana 10 yıldır görmediği benim baştan alıyorum. Bana 10 yıldır görmediği, benim fikrimce samimi bir anı paylaşmadığı bir öğrencisine uzanması, benim özel oluşumu değil, sevdiği ve kendisini seven insanlarla olan ilişkisinin trajik eksikliğini gösteriyordu. Geriye dönüp baktığımda sık sık onunla ikinci bir şansım daha olmasını dilerim. Sırf ülkenin bir ucundan kalkıp gelerek ona önemli bir şey verdiğimi biliyordum. Ama daha fazlasını yapabilmiş olmayı ne kadar isterdim. Ona dokunmalıydım, elini tutmalı, hatta sarılıp yanağına bir öpücük kondurmalıydım. Ama o kadar katı ve sert görünümlüydü ki onlarca yıldır kimsenin ona dokunduğunu sanmıyordum. Örneğin ben ona hiç dokunmamış ve dokunan birini de görmemiştim. Keşke benim için ne kadar önemli olduğunu, fikirlerinin bana nasıl dalgalanarak ulaştığını, hastalarla onun usulüyle konuşurken onu ne kadar düşündüğümü ona söyleyebilseydim. Orada yatmış ölürken gelmemi rica etmesinin bazı açılardan bir akıl hocasının bana verdiği son armağan olduğunu düşünüyorum. Ama ne kadar uçlarda olduğunu düşünürsek bunun aklındaki son şey olduğundan eminim. Rolla May. Rolla May benim için yazar, terapist ve son olarak da arkadaş olarak önemliydi. Psikiyatri eğitimimin başlarında mevcut kuramsal modellerle kafamın karıştığını ve tatmin olmadığımı hissediyordum. Bana göre biyolojik ve psikanalitik model formülasyonlarından insan özüne ilişkin çok şey dışlıyordu. Uzmanlığımın ikinci yılında May'in Varoluş adlı kitabı yayımlandığında her sayfasının yutarcısını okudum ve karşımda parlak, yepyeni bir ufkun açıldığını düşündüm. Hemen Batı Felsefesi Tarihi bölümünde araştırma kursuna kaydolarak felsefe eğitimi almaya başladım. O zamandan beri felsefe ile ilgili okumaya ve kurslar vermeye devam ediyorum. Bana göre felsefe, psikoterapi ile ilgili olarak alanımdaki mesleki literatürden daha fazla bilgelik içeriyor. Bu kitap için ve insan sorunlarına daha bilgece bir yaklaşım işaret ettiği için rol emeğe müteşekkirim. Parantez içinde, özellikle ilk üç makalesinden söz ediyorum. Diğer makaleler Avrupalı Dasein analistlerinin çevirilerinden oluşuyor ve bana göre daha az değerli. Yıllar sonra kanserli hastalarla terapi yaptığım sırada ölüm anksiyetesi yaşamaya başladığım için onunla terapi yapmaya karar verdim. Rolla May, Stanford'daki ofisimden arabayla 80 dakika süren Tiburon'da yaşıyor ve çalışıyordu. Ama ben harcayacağım bu zamanı değeceğini düşünüyordum. Onunla, ara söz, yazları New Hampshire'daki kulübesinde tatil yaptığı 3 ay dışında, 3 yıl boyunca her hafta görüştüm. Seanslarımızı kaydedip bir önceki seansı dinleyerek her hafta yaptığım yolculuğu daha yapıcı hale getirmeye çalıştım. Bu tekniği daha sonra bana gelmek için uzun yol kat eden hastalarıma sık sık önerdim. Ölüm ve ölmekte olan hastaların bende uyandırdığı anksiyete hakkında bol bol konuştuk. Aklıma en çok takılan şey ölüme eşlik eden tecrit haliydi ve bir noktada seminer vermek için gittiğim yerlerde geceleri şiddetli anksiyete nöbetleri yaşamaya başlayınca o geceden önce ve sonra onunla seanslar yapmak için May'in ofisinden fazla uzak olmayan bir motelde bir gece geçirmeye başladım. Tahmin edilebileceği gibi o akşamlarda korkunç bir cadının elinin pencereden bana doğru uzandığı, korkunç kovalamacaların olduğu ürkütücü rüyalarla birlikte bol miktarda anksiyete yaşadım. Ölüm anksiyetesini keşfetmeye çalışırken bir şekilde güneşin yüzüne bakma konusunda gizli bir anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum. Bu kitapta sözünü ettiğim ölüm hayaletiyle yüzleşmekten kaçındık. Ama genel anlamda Rollo benim için mükemmel bir terapistti. Terapiyi bitirdikten elini bana bir arkadaş olarak da uzattı. 10 yıl boyunca yazdığım ve yeni tamamlamış olduğum Varoluşçu Psikoterapi adlı kitabım hakkında iyi şeyler düşünüyordu. Terapist-hasta ilişkisinden dostluğa doğru olan karmaşık ve oldukça nazik dönüşüm konusunda görece rahattık. Aradan yıllar geçtikçe rollerde değişiklik oldu. Rollo kendisini şaşkın ve panik halde bırakan bir dizi küçük felç geçirdikten sonra benden destek istedi. Bir akşam yine yakın arkadaşım olan karısı Georgia May beni arayıp Rollo'nun ölmek üzere olduğunu ve hemen beni ve karımı görmek istediğini söyledi. O akşam üçümüz birlikte kaldık ve bilincini kaybeden ileri akciğer ödemi yüzünden zorlukla nefes alan Rollo'nun yanına sırayla oturduk. Sonunda benim nöbetim sırasında sarsıntılı son bir nefes aldı ve öldü. Georgia ve ben onu yıkayıp cenazesi için hazırladık. Sabah adam gelip onu aldı ve krematoryuma götürdü. Rollo'nun ölümü ve yaklaşan yakılma işlemi yüzünden sarsılmış bir şekilde yattım ve şu etkileyici rüyayı gördüm. Annem, babam ve ablamla alışveriş merkezinde yürüyorduk. Sonra üst kata çıkmaya karar verdik. Kendimi asansörde buldum. Ama yalnızdım. Ailem yok olmuştu. Uzun, çok uzun bir asansör yolculuğuydu. Asansörden indiğimde tropik bir sahildeydim. Bütün aramalarıma rağmen ailemi bulamadım. Güzel bir ortam. Tropik sahiller benim için cennettir. Olmasına rağmen büyük bir korku duymaya başlamıştım. Daha sonra üstünde Ayı Smokey'nin gülümseyen sevimli bir resminin bulunduğu bir tişört giyiyordum. Tişörtteki yüz gitgide daha parlak hale geliyordu. Kısa süre içinde sanki rüyanın bütün enerjisi sevimli, gülümseyen Ayı Smokey'nin yüzüne aktarılmış gibi bütün rüyayı kaplıyor. Rüyadan korkuyla değil, Pijamanın üstündeki amblemin parlaklığı yüzünden uyandım. Sanki yatak odama spot ışıkları çevrilmişti. Rüyanın hemen başında sakin, neredeyse sevinçli olduğumu hissediyordum. Ama ailemi bulamayınca kötü bir şey olmuş gibi büyük bir korku duymaya başlamıştım. Ondan sonra da rüyanın bütün kontrolü o parlak ayı Smokey görüntüsünün kontrolüne geçmişti. Eminim ayı Smokey'nin parlak görüntüsünün ardında Rolo'nun yakılması bulunuyor. Rolo'nun ölümü beni kendi ölümümle yüzleştirdi. Bu durum rüyamda ailemi kaybetmem ve bitmek bilmez asansör yolculuğu şeklinde tasvir edilmişti. Bilinçaltımın saflığı karşısında şok olmuştum. Bir parçamın asansör yolculuğu ve tropik sahillerle dolu cennet görüntüsüyle, parantez içinde cennet olmasına rağmen bomboş olması yüzünden tam olarak cennet sayılamazdı, tasvir edilen Hollywood modeli ölümsüzlüğe kandığını fark etmek ne kadar utandırıcıydı. Bu rüya korkuyu azaltmak için kahramanca çabaları temsil eder gibi görünüyor. Rolo'nun ölümü ve yakılacak olması yüzünden sarsılmıştım. Rüyam bu olayı yumuşatarak korkumu gidermek için çabalıyor. Ölüm kılık değiştirerek tropik bir sahile doğru yapılan asansör yolculuğuna dönüşmüştü. Ateşli yakılma olayı bile dostça bir şeye dönüşmüş ve ölüm uykusuna dalmaya hazır, üzerinde ayı Smokey'nin sevimli resminin bulunduğu pijama şeklinde görünmüştü. Bu rüyam, Freud'un rüyaların uykunun koruyucusu olduğuna dair inancına uygun bir örnekti. Benim rüyam da beni uyur durumda tutmak, rüyamın kabusa dönüşmesini engellemek için büyük çaba harcamıştı. Benim rüyam da beni uyur durumda tutmak, rüyamın kabusa dönüşmesini engellemek için büyük çaba harcamıştı. Bir baraj gibi dehşet dalgasını engellemiş, duygunun sızmasına izin vermişti. Sonunda o sevimli ayı görüntüsü de aşırı derecede ısınıp beni uyandıracak kadar parlak bir alev halini almıştı. Ölümle kişisel olarak başa çıkma yollarım. Okuyucularımın çoğu 75 yaşında bu kitabı yazarken kendi ölüm anksiyetemle başa çıkıp çıkamadığımı merak ediyordur. Daha şeffaf olmalıyım. Hastalarıma sık sık ölümün seni en çok korkutan yönü nedir diye sorarım. Bu soruyu kendime de soruyorum. Aklıma gelen ilk şey karımı 15 yaşımızdan beri ruh eşim olan kadını bırakmanın acısı oluyor. Aklıma şu görüntü geliyor. Onu arabasına binip yalnız başına uzaklaşırken görüyorum. Açıklayayım. Her hafta perşembe günleri hastalarımı görmek için San Francisco'ya geliyorum. O da cumaları trene binip hafta sonu için yanıma geliyor. Sonra birlikte Palo Alto'ya gidiyor. Onu arabasını alması için tren istasyonuna bırakıyorum. Her zaman dikiz aynamdan arabasını çalıştırmasını bekliyor ve ancak ondan sonra yola çıkıyorum. Ölümümden sonra onu seyreden, koruyan ben olmadan arabasına yalnız biniyor olacağı hayali içimi açıklanamaz bir acıyla dolduruyor. Kuşkusuz bunun karımın acısıyla ilgili bir acı olduğunu söyleyebiliriz. Ya da kendi acım. Cevabım acı duyacak bir benin olmayacağıdır. Epikuros'un vardığı sonuca katılıyorum. Ölüm varken ben yokum. Korku, üzüntü, keder, yoksunluk yaşayacak bir ben olmayacak. Bilincim yok olacak, ışıklar kapanacak. Epikuros'un simetri iddiası da beni rahatlatıyor. Ölümden sonra doğumdan önceki var olmama hali olacak. Dalgalanma. Ama ölümle ilgili bu kitabı yazmanın benim için çok önemli olduğunu da inkar edemem. Ölümle ilgili duyarlılığımı azalttığına inanıyorum. Sanırım her şeye alışabiliyoruz. Ölüme bile. Ancak bu kitabı yazmadaki esas amacım kendi ölüm anksiyetem üzerinde çalışmak değil. Esasen öğretmen olarak yazdığıma inanıyorum. Ölüm anksiyetesini hafifletmek konusunda çok şey öğrendim ve hala hayatta ve zihinsel açıdan sağlamken bu bilgileri insanlara aktarmak istiyorum. Bu yüzden bu kitabı yazma girişimimin dalgalanmayla yakından ilişkili. Kendimden bir şeyleri geleceğe aktarmaktan büyük tatmin alıyorum. Ama sürekli söylediğim gibi bu kitapla birlikte benim hayalimin, kişiliğimin değil, bazı fikirlerimin rehberlik ve rahatlık sağlayacak bazı şeylerin geriye kalmasını bekliyorum. Bazı erdemli, şefkatli edimlerin ilgili hareketlerin, bilgeliğin veya korkuyla başa çıkmanın yapıcı yollarının hiç tanımadığım insanlar arasında tahmin edilemez şekillerde dalgalar halinde yayılarak varlığını sürdüreceğine inanıyorum. Kısa bir süre önce genç bir adam evliliğindeki problemleriyle ilgili olarak ve aynı zamanda merakını tatmin etmek istediğini söyleyerek bana başvurdu. 20 yıl önce annesi, parantez içinde kim olduğunu artık hatırlamıyordum, birkaç seans için bana gelmişti ve oğluyla sık sık benim hakkımda konuşmuş, benimle geçirdiği terapinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatmıştı. Her terapistin ve öğretmenin buna benzer uzun dönemli dalgalanma etkisi yaşadığını biliyorum. Benim, kendimin, imgemin herhangi somut bir biçimde varlığını sürdürmesi isteğimden vazgeçtim. Kuşkusuz beni tanımış olan son kişinin de öleceği bir zaman gelecekti. Onlarca yıl önce, parantez içinde, Alan Sharp'ın romanı A Green Tree in Gede, Gede'de Yeşil Bir Ağaç, iki bölümlü bir taşra mezarlığının tasvirini okumuştum. Hatırlanan ölüler ve gerçekten ölüler. Hatırlanan ölülerin mezarlarına bakılıp çiçeklerle bezenirken gerçekten ölülerin mezarları unutulmuştu. Çiçeksizdiler. Yabani otlarla kaplıydılar. Mezar taşları eğrilmiş ve aşınmıştı. Gerçekten ölüler tanınmayan kadim, yaşayan hiç kimsenin görmemiş olduğu ölülerdi. Yaşlı bir insan, bütün yaşlılar pek çok insanın görüntüsünün son deposudur. Çok yaşlı biri öldüğünde onunla birlikte pek çok kişi daha ölür. İlişkiler ve fanilik. Yakın ilişkilerin ölüm korkumun üstesinden gelmeme yardım ettiğini düşünüyorum. Ailemle olan ilişkilerim benim için çok değerli. Karım, dört çocuğum, torunlarım, ablam ve çoğu onlarca yıl geriye dayanan yakın arkadaşlarım. Eski arkadaşlıkları sürdürme ve besleme konusunda çok azimliyimdir. Yeni yaşlı arkadaşlar edinemezsiniz. İlişki kurma olanağı tanıyan terapi, terapistler için çok ödüllendiricidir. Gördüğüm her hastayla görüştüğümüz her saat yakın ve gerçek bir ilişki kurmaya çalışırım. Kısa bir süre önce aynı zamanda meslektaşım da olan yakın bir arkadaşıma 75 yaşında olsam da emeklilik fikrinin aklımdan çok uzakta olduğunu söyledim. Bu iş öyle tatmin edici ki, dedim. Bedavaya bile yaparım. Bu işi bir ayrıcalık olarak görüyorum. Ben bazen bu işi yapmak için para vermeye bile razı olacağımı düşünüyorum, diye karşılık verdi. Peki, ama ilişkinin değerinin sınırları yok mu? Ne de olsa şöyle sorabilirsiniz. Eğer yalnız doğduysak ve yalnız öleceksek bir ilişkinin kalıcı temel değeri ne olabilir ki? Bu soruyu ne zaman düşünsem ölmekte olan bir kadının bir terapi grubunda söylediği yorumu hatırlıyorum. Her yer simsiyah. Limana giren teknede yalnızım. Diğer teknenin ışıklarını görüyorum. Onlara ulaşamayacağımı ya da onlara katılamayacağımı biliyorum. Ama limanda inip kalkan o ışıkları görmek ne kadar rahatlatıcı. Ona katılıyorum. Zengin ilişkiler faniliğin acısını hafifletir. Pek çok filozof faniliğin acısını hafifletmek için başka fikirler ortaya atmışlardır. Örneğin, Schopenhauer ve Bergson, insanoğlunu bir kişinin ölümden sonra yeniden içine alındığı her şeyi kuşatan yaşam gücünün, istenç, yaşam şevki bir görüntüsü olarak düşünüyordu. Reenkarnasyona inanan kişiler, insanoğlunun özünün, tin, ruh veya ilahi bir kıvılcım, varlığını sürdüreceğini ve başka bir varlık halinde yeniden doğacağına inanır. Materyalistler ölümden sonra DNA'mızın, organik moleküllerimizin, hatta karbon atomlarımızın kozmosa dağıldığını ve başka bir hayat türünün bir parçası olmak için çağrılanarak beklediğini söyleyebilir. Varlığın kalıcılığını ileri süren bu modeller, faniliğin acısını hafifletme konusunda benim için pek yararlı olmuyor. Bilincim olmadan moleküllerimin kaderi bana yalnızca soğuk bir rahatlık sağlıyor. Benim için fanilik arka planda çalan bir müzik gibi, sürekli çalıyor. Ama çarpıcı bir olay onun farkında olmamızı sağlayana kadar pek fark edilmiyor. Bir grup oturumunda olan bir şey aklıma geliyor. Önce oturumla ilgili biraz bilgi vereyim. Son 15 yıldır 10 terapistin bulunduğu lidersiz bir destek grubuna katılıyorum. Son birkaç aydır grup tedavi edilemeyen bir kanser yüzünden ölmekte olan psikiyatr Jeff'e odaklanmıştı. Birkaç ay önceki teşhisinden beri Jeff, diğer bütün üyelere ölümle nasıl yüzleşecekleri konusunda doğrudan, düşünceli ve cesaret verici tarzda rehberlik ediyordu. Önceki iki oturumda Jeff, belirgin bir şekilde zayıflamıştı. Bu seansta fanilikle ilgili uzun bir dalgınlığa kapıldığımı fark edip oturumdan hemen sonra şu notu aldım. Gizlilik kurallarımızın olmasına rağmen grup ve Jeff bu olayı anlatmam için bana özel izin verdi. Jeff, çok zayıf düşeceği ve grup onun evinde toplansa bile gruba katılamayacağı ileriki günlerden söz ediyordu. Bu bize veda edişinin başlangıcı mıydı? Bizden uzaklaşarak kaderin acısını mı kaçırıyordu? Kültürümüzün öleni nasıl pislik ve çöplük olarak gördüğünü ve sonuç olarak da hepimizin ölmekte olandan uzaklaştığımızı söyledi. Peki, ama burada böyle bir şey oldu mu? Diye sordum. Gruba bakıp başını salladı. Hayır, burada olmadı. Burası farklı. Sen, hepiniz benimle kaldınız. Diğerleri onu ilgi gösterme ile hayatına burunlarını sokmak arasındaki sınırı belirlemeye ihtiyaçları olduğunu söylediler. Yani ondan çok fazla şey mi istiyoruz? O bizim öğretmenimiz, dedi birisi. Bize ölmeyi öğretiyor. Haklı da. Onu ve derslerini hiç unutmayacağım ama enerjisi azalıyor. Geçmişte faydalı olan geleneksel terapinin artık önemini yitirdiğini söyledi. O ruhani konular, terapistlerin gezinmediği alanlar hakkında konuşmak istiyor. Ne demek ruhani alanlar diye sordum. Uzun süre durakladıktan sonra, "Eh, ölüm nedir? Ölmekte olanla nasıl meşgul olursun? Hiçbir terapist bu konuda konuşmaz. Eğer soluk alma konusunda meditasyon yapıyorsan ve soluklarım ağırlaşsa ya da dursa zihnime ne olur? Ya sonrası? Yalnızca çöplük olan beden gittikten sonra farkındalık olacak mı? Bunu kimse gerçekten bilmiyor. Ailemden cesedimi sızıntıya ve kokuya rağmen 3 gün gömmemelerini istesem bu olur mu? Budist görüşüne göre ruhun bedenden ayrılması için 3 gün geçmesi gerekiyor. Ya küllerim? Grup küllerimi bir törenle diyelim ki yaşlanmayan sekoya ağaçlarının arasına serpmeyi ister mi? Daha sonra o, bu grupta başka hiçbir yerde olmadığı kadar eksiksiz ve dürüst bir şekilde var olduğunu söylerken gözlerime yaşlar hücum etti. Birdenbire başka bir üye canlı canlı tabuta gömüldüğüyle ilgili bir kabus gördüğünü söyleyince uzun zaman önce unuttuğum bir anı aklıma geldi. Tıp fakültesindeki ilk yılımda H.B. Lovecraft'ın ilham verdiği kısa bir hikaye yazmıştım. Hikaye tam bu konuyla ilgiliydi. Gömülmüş bir adamın farkındalığının sürmesi. Hikayeyi bir bilim kurgu dergisine göndermiş ve ret cevabı almıştım. Tıp fakültesi çalışmalarım yoğunlaşınca hikayeyi bir yere kaldırmıştım. Parantez içinde bir daha da hiç bulamadım. Gruptaki bu ana kadar 48 yıl boyunca hikaye aklıma hiç gelmemişti. Ama bu anı bana kendimle ilgili bir şey öğretmişti. Ölüm anksiyetesiyle uğraşmaya farkında olduğumdan çok daha önce başlamıştım. Ne olağanüstü bu toplantı diye düşündüm. İnsanlık tarihinde hiçbir grup böyle bir tartışma yapmış mıdır? Hiçbir şey gizlenmeden, söylenmemiş bir şey kalmadan, insan koşulları ile ilgili en zor, en kasvetli sorulara yüzümüzü buruşturmadan, gözlerimizi kırpmadan bakabiliyoruz. O gün daha erken saatte gördüğüm erkeklerin duyarsızlığı, kabalığı hakkında söylenen bir kadın hastayı düşündüm. Hepsi erkek olan gruba baktım. Bu sevgili adamların her biri o kadar duyarlı, kibar, ilgili ve olağanüstü varlıklardı ki. Ah, bu grubu görmesini ne kadar isterdim. Bütün dünyanın bu grubu görmesini ne kadar isterdim. Karanlıklarda gizlenip bekleyen fanilik düşüncesi tam o sırada zihnimi kapladı. Birdenbire bu emsalsiz oturumun da ölmekte olan üyemiz kadar fani olduğunu fark ettim. Yolun biraz aşağısında bizi bekleyen ölüme doğru giden hepimiz kadar fani. Peki ya bu mükemmel, bu muhteşem, bu bilge oturumun kaderi ne? Yok olup gitmek. Hepimiz, bedenlerimiz, bu oturumun anısı, anılarımı yazdığım bu notlar, Jeff'in yaşadığı zorluk ve öğretileri, ona varlığımızı böylesine sunmamız, havada kaybolup gidecek. Karanlıkta süzülen karbon atomları dışında geriye hiçbir şey kalmayacak. İçimi bir hüzün kapladı. Bu oturumu korumanın bir yolu olmalı. Keşke filme alınıp bütün dünya kanallarında gösterilip bütün insanlar tarafından izlenseydi, dünyayı sonsuza dek değiştirirdi. Evet, bilet bu. Sakla, koru, unutulup gitmekle savaş. Korumaya bağımlı değil miyim? Bu kitapları bu yüzden yazmıyor muyum? Bu notu neden yazıyorum? Bunu kaydedip saklamak boş bir çaba değil mi? Dylan Thompson aşklar ölse de aşkın hayatta kaldığını söyleyen dizesi aklıma geldi. İlk okuduğumda çok etkilenmiştim ama şimdi merak ediyorum. Nerede hayatta kalmak? Platonik bir ideal olarak mı? Onları arayacak bir kulak olmadığında düşen ağaçlar duyulur mu? Platonik bir ideal olarak mı? Onları duyacak bir kulak olmadığında düşen ağaçlar duyulur mu? Sonunda dalgalanma ve bağlanabilirlik fikri bir rahatlama ve umut hissi taşıyarak zihnime süzülüyor. Bu gruptaki herkes bugün tanıdık olduğumuz şeyden belki de sonsuza dek etkilenecek. Herkes birbirine bağlanmış, bu oturumdaki herkes burada yüzeye çıkan hayat derslerini açıkça ya da örtülü biçimde başkalarına iletecek. Ve onlardan etkilenen kişiyi başkalarına aktaracak. Böyle bir gücün dersini başkalarına iletmemek olmaz. Bilgelik, şefkat, erdem dalgaları çağlayacak. Ta ki. Son bir not. 2 hafta sonra Jeff ölüme yaklaşırken onun evinde buluştuğumuzda bu notları yayınlama konusunda tekrar izni isteyip gerçek ismini mi yoksa takma bir isim mi kullanmamı tercih edeceğini sordum. Gerçek adını kullanmamı istedi. Bu örneğin yardımıyla dalgalanma fikrinin ona son bir rahatlama sunduğunu düşünmek hoşuma gidiyor.